Ayrım 1. Bu kitap Getem için Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Tilki ile Vals, İhale, Rant, Para. Yazarı Ergün Poyraz, türü Güncel. Toplumsal Yayınları 3. baskı 2019. ISBN numarası 978-605-69333-8-7. Bu kitap 180 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Ocak 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. O inşaat işçisi olarak başladığı çalışma hayatında bugün Türkiye'nin en zenginlerinden biri oluyordu. Her kılığa girdi. Önceden sıkı ülkücü bir MHP'liyken sonralarda Diyarbakır'da yaptırdığı AVM'nin adını Ahmet koyarak adeta PKK'ya göz kırpıyordu. Aynı zamanda Refah ilk göz ağrılarından biriyken aralarda bir yerde sosyal demokrat oluyordu. Ardından dümeni AKP'ye kırıp ihaleler alıyordu. Ortağı Mustafa Ezici onun AKP aleyhine söylediği sözleri anlata anlata bitiremiyordu. Zonguldak Alaplı Liman Projesi ihalesini alıyor. Ancak yine ihale ile birlikte devraldığı rantlar nedeniyle liman inşaatına bir türlü başlamıyor, sudan sebeplerle devletle bile mahkemelik oluyor. Alaplı içinde Allah'ın siktir ettiği bir yer diyordu. Yeryüzü cenneti bir doğa harikası olan Kaz Dağları'na usulsüz olarak termik santral inşaatı yapmaya başlıyor. Kendisine milyonlar kazandıran danışmanının alacaklarını ödemeyince adamcağız huzurevinde kalmaya başlıyor. Ama onun yüreği sızlamıyordu. Haberini yaptırıp kendini övdürdüğü gazeteciden verdiği parayı geri isteyebiliyordu. Hemen hemen kimle iş yaptıysa onunla mahkemelik oldu. Ona elini veren kolunu kurtaramıyordu. Terminal yapı ile KKTC'de Ercan Havaalanı inşaatı yapacakken ortağına çalım atarak onu saf dışı bırakıyor. Havaalanı inşaatını da yıllarca sürüncemede tutup kendi yüzlerce milyon dolar kazanıyor. Ortağı Alp Delimollaoğlu'nun Emrullah Turanlı 50 milyon euro mu vermiyor diye basına demeç verdiğini hatırlıyorduk. O oldukça ilginç bir kişilik. Okuyunca şaşıracak, hayrete düşecek. Olmaz canım, bu kadar da diyeceksiniz. Kim mi o? Cevabı elinizde tuttuğunuz bu kitapta. Ön söz. Adı Emrullah, soyadı Turanlı. 1963 yılında Rize İkizdere'de Demirkapı köyünde doğdu. Ana adı Fazliye, baba adı Hüseyin. Kendi deyimiyle babası Almanya'da maden işçisi olarak çalışıyordu. 1977 yılında babasının yanına gitmek için Rize'den İstanbul'a geldi. Almanya'ya gidemedi, İstanbul'da kaldı. İnşaat işçiliğiyle başlayan çalışma hayatında bugün başta taş yapı olmak üzere trilyonlara hükmeden şirketlerin sahibi oldu. Nasıl oldu? Bu kitap da işte bunun cevabını bulacak. Okudukça bu kadar da olmaz diye isyan edeceksiniz. Emrullah'ı en güzel tanımlayan özelliği şöyleydi. Emrullah size sarılıyorsa dikkatli olunması gerekir. Çünkü bıçağı saplayacağı yeri bulmaya çalışıyordur. Sırtınıza bıçağı saplamakla da kalmaz. Bir de bıçağımı çaldı diye sizi polise ihbar eder. Çünkü en önemli özelliklerinden biri tavuk kümesindeki tilki kadar vicdan sahibi olmasıydı. Evet, bu kitapta Fikirtepe halkı başta olmak üzere binlerce kişinin ahını alan Emrullah'ın hikayesini okuyacaksınız. 32 kısım, tekmili birden. Haydi buyurun. Ergün Poyraz, Aydın, 17 Ağustos 2017. Emrullah mağdurlarına. Ameleydi patron oldu. Emrullah 1963 yılında Rize İkizdere'de Demirkapı köyünde doğdu. İki erkek, iki kız kardeşi vardır. Annesi Fazliye Turanlı, babası Hüseyin Turanlı'dır. Babası Almanya'da işçi olarak çalışıyordu. Onun yanına gitmek için Haziran 1977 yılında 14 yaşındayken Rize'den İstanbul'a geldi. Babasının yanına gidemeyince İstanbul'da inşaat işçiliğine başladı. 2 sene sonra 1979 yılında güvenini kazandığı inşaatın sahibi onu yanında çalıştırıp Tahtakale'deki mağazasında getir götürdü. Emrullah bu tarihten sonra tahsilat, mal teslimatı gibi işler yaptırmaya başladı. Emrullah'ın anlatımlarına göre 1980 yılında patronunun desteği ve ortaklığıyla Tahtakale'de 40 metrekarelik züccaciye dükkanını açtı. Plastik eşya, leğen, paşabahçe mamulleri, züccaciye, radyo ütü gibi şeyler satmaya başlayınca pazarlama yapmak için Anadolu'yu dolaşarak 1 milyon marklık sipariş topladı. 1983 yılına kadar bu böyle devam etti. 1983 yılında daha önce inşaatında çalıştığı Mehmet Emin Dumankaya'nın ortaklık teklifini kabul ederek inşaat sektörüne girdi. Birlikte 3 yılda 36 şantiyede inşaat işi yaptılar. 1985 yılında kendi şirketi olan Taş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Babası Hüseyin Turanlı'nın Almanya'da kazandığı paraları Taş Yapı'nın ilk sermayesini oluşturdu. Babası Hüseyin Turanlı 2010 yılında vefat etti. Emrullah işlerini büyütüp bol paraya kavuşunca eşi Nevin Hanım'dan ayrıldı. Bu evlilikten Ece ve Ege adında iki kızı vardı. Emrullah paralı döneminde Rus asıllı Katerina ile evlendi. Emrullah Turanlı'nın patronu olduğu Taş Yapı 1988 yılına kadar Irak, Kazakistan, Avrupa ve Balkan ülkeleri de dahil 36 proje ve şantiyesi olan güçlü bir yapıya ulaştı. 1990'lı yıllarda inşaat sektöründe yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet ihalelerine giren Emrullah Turanlı bu dönemde 150 milyon dolarlık makine parkı kurdu ve 2004'e kadar devlet ihalelerine girmeye devam etti. Barzani Türk iş adamlarını Filistin askısına alıyor. Barzani, Kuzey Irak'a iş yapan, yapmaya gelen iş adamlarından istediği menfaatleri temin edemeyince işkence dahil her türlü yönteme başvuruyordu. Keza FETÖ'den icazet alamayan iş adamları da buralarda iş yapamıyordu. O günlerde gazeteler bu durumları anlatan yazılara sayfalarında oldukça sık yer veriyordu. 17 Nisan 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesinde Hasan Demir, Uğur Dündar'a konuşan Güneydoğu kökenli iş adamı Ekrem Basunlu'dan Barzani'nin kendisine nasıl işkence yaptığını dinlerken Barzani eşkıyalıkta PKK'yı da katlamış demekten kendimizi alamadık diyor ve şöyle devam ediyordu. Evet, Basunlu Kürt kökenli bir Türk vatandaşı, müteahhit. Türkiye'de pek çok iş yapmış. Irak'ın kuzeyinde de ihaleler almış. Son işinde Neçirvan Barzani için villalar, benzin istasyonu yapmış. Yapmış ama bir türlü parasını alamamış. Alamayınca Neçirvan'ı mahkemeye vermeye kalkmış. İlgililer sen deli misin, hayatın oynadığının farkında mısın ikazında bulunmuş ama iş işten geçmiş. Barzani'nin adamları önce Basunlu'nun eşini tutuklamış, sonra da Basunlu'yu yaka paça götürüp çok dar bir zindanda yarı beline kadar su içerisine batırmışlar. Suya girince ciğerlerim ağzıma geldi diyor Basunlu. Arena programında Uğur Dündar niye diye sorduğunda suda elektrik vardı demesin mi? İçimizden Kürt kökenli bu Türk müteahhite verilen elektrik, Türkiye'nin kendi insanına 10, Barzani'ye 4 sente verdiği elektriktir diye geçti. Belki su da Türkiye'den giden suydu. Çünkü Irak'ın su ihtiyacının %19'u da Türkiye'den karşılanıyor. Haydi Basunlu alacağını istedi. Hanımını niye tutukluyorsunuz? Peki Basunlu'nun söyledikleri doğru olabilir miydi? Bizim anlatılanların doğruluğundan zerre şüphemiz yok. Niçin derseniz örnek o kadar çok ki. Mesela Doktor Kemal Seyyid, Irak'ın kuzeyinde doğup Avusturya'ya yerleşmiş bir öğretim üyesiydi. Bir gün memleketimdir dedi, Erbil'e gidip üniversitelerde ders vermeye başladı. Gördükleri içini sızlatmış olmalı ki, Barzani yolsuzluk yapıyor, Irak'ın kuzeyi İsraillileştirilmektedir. Peşmerge adam kaçırıp şantaj yapıyor, haraç alıyor diye yazılar yazdı. Doktor Kemal bir Kürt, bir Türk değil. Yani niye böyle bir şey yazsın, niye başını belaya soksun? Sen misin gerçeği yazan? Barzani de tuttu, Doktor Kemal Seyyid'i tam 30 yıl hapse mahkum etti. Neyse, Seyyid'in Avrupa'da dostları vardı, sesini duyurdu. Bu badireden en az hasarla kurtulmayı başardı. Beni ayaklarımdan tabana astılar diyen ve onlara ya beni öldürün ya bir silah verin ben kendimi öldüreyim diye yalvardım diyen Kürt kökenli Türk iş adamının doğru söylediğine inanmamız için en büyük şahitlerden biri de İlnur Çevik olsa gerek. Biliyorsunuz İlnur Çevik de kelimenin tam anlamıyla bir Barzani misyoneriydi. Aldığı 100 milyon dolarlık ihaleler karşılığında Türkiye'de Barzani'nin ve Irak'ın kuzeyinde oluşmakta olan yeni devletin propagandasını yapıyor. Bölgeyi ziyaret eden Türk gazetecileri Kürdistan'a hoş geldiniz diye karşılıyordu. Ve Barzanilere danışmanlık yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen de İlnur Çevik'ti. İşte Barzani bu İlnur Çevik'in bile yaptığı müteahhitlik hizmetlerinin karşılığı olan 80 milyon doları ödemedi. Has adamı İlnur Çevik'e bunu yapan Kürt kökenli Türk vatandaşı Basunlu'ya neler yapmaz ki? Basunlu diyor ki Barzani benden Türkiye aleyhine çalışmamı, ajanlık yapmamı istedi. Kabul etmedim, ipler orada koptu. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan örgütün Mardin sorumlusu da Barzanilerin kendilerine Türkiye'deki askeri ve stratejik bölgelerin yerlerini belirlemek için ajanlık teklif ettiğini anlatmamış mıydı? Taşlar nasıl da yerine oturuyor öyle değil mi? Kürt kökenli Türk iş adamı Basunlu, Türkiye'de bazı Kürtler polisleri taşlıyor, panzerlere molotof kokteylleri atıyor, polis bu gençlere bir şey demiyor. Onlar gitsin Barzani'nin polisine gözünün üstünde kaşın var desin de görelim. Dakikada hayatı kayar diyor. Uğur Dündar peki çözüm diye sorduğunda Basunlu şu cevabı veriyor. Çözüm Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine el koymasıdır. Çünkü Irak'ın kuzeyi orada yaşayan herkes için bir hapishaneye dönüşmüştür. Türk devleti bugün sınırları açıyorum, Kürtlere Türk vatandaşı olma hakkı tanıyorum desin. Barzani bölgesinde bir tek Kürt kalmaz, soluğu Türkiye'ye dağılır. Kuzey Irak'ta ekonomik zorbalık. 16 Nisan 2008 tarihli Milliyet gazetesinde Serpil Yılmaz, Hapisteki İş Adamı adlı 4 günlük bir yazı dizisine başlıyordu. Haydi gelin birlikte okuyalım. Kuzey Irak'ta tanıştığım bir iş adamı İstanbul'a geldim, anlatacaklarım var diyordu. Buluştuk. İlk sözleri, bize uygulanan zulümdür, zorbalıktır. Müteahhitlerin hak edişlerinin son diliminin verilmediğini duyuyoruz. Devletten parasını alamayan müteahhit piyasaya borçlanıyor. Borçluları üzerine gidiyor, adamı hapse atıyorlar, mallarına el koyuyorlar. Bunlar paraya vahşice saldırıyorlar. Süleymaniye'de içeriye girmemiş Türk iş adamı kalmadı. Size bu durumda en az 30 tane mağdur adı verebilirim. Yolsuzluk faturası, hukuk yolları açık değil mi diye soruyorum. Mahkemede elini Kur'an-ı Kerim'e basmadı diye bir Türk iş adamı 4 gün gözaltında kaldı örneğini veriyor. Adını da söylüyor. Kuzey Irak'ta halen yatırımı devam ettiği için adını yazmıyorum. 19 Amerikan, 9 İran şirketinin veya 12 milyar dolarlık ihale alan Güney Kore'den, konsolosluk açan Fransa'dan ve Lübnan'dan gelen girişimcinin başına da bu işler geliyor mu? Bu soruyu Erbil'de Hevler gazetesinin sahibi Revvar Kerim Veli'ye soruyorum. Kuzey Irak'ta konsolosluk açanların sorunu olmuyor diyor. Revvar Süleymaniye'deki gelişmeleri Erbil ve Süleymaniye iki ayrı Maliye Bakanlığı ile yönetiliyor. 6 milyar dolarlık bütçenin %48'i Süleymaniye'de, Süleymaniye geçen yıl 320 milyon dolar açık verdi. Bu açığı Erbil kapattı, yolsuzluk yapılmıştı. Buraya 1-2 milyon doları olmayan küçük müteahhitler geliyor. Çalışanların parasını bile ödeyemiyorlar, sözleriyle anlatıyor. Lübnanlı iş adamları da Türkiye'den gidenlerle aynı kaderi paylaşıyor. Bağlantısı güçlü olana dokunmuyor. Buluştuğumuzda olup bitenleri anlatan iş adamı Kuzey Irak'ta 30-40 milyon dolarlık ihale aldı. Hatırlı ilişkileri olmasına rağmen iş yeri ortağı tarafından işgal edilmiş. Süleymaniye'de en büyük yatırımı Bilkent Holding yapıyor. 360 bin metrekare alanda üniversite inşa ediyor. 15 milyon dolarının henüz ödenmediğini duyuyorum. Bilkent Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalar sorun yok, devam ediyoruz diyor. Erbil'de ihale alan taş yapının sahibi Emrullah Turanlı'nın inşaat maliyetleri 3 kat arttı, %40 zarar ettik, işi bitirip dönmeye bakıyorum diyerek adeta timsah gözyaşları döküyordu. Emrullah'a ihaleleri alan isimlerden Sefin Dizayi, en büyük çabamız bağımsızlık için diyordu. Neyin bağımsızlığı demeyin, tabii ki kastettiği sözde Kürdistan. Söylemez kurtarıyor. İflas ettiğini açıklayan gazeteci müteahhit İlnur Çevik'in işlerini Susurluk soruşturması sırasında imha gücü yüksek silahlarla yakalanan Doktor Mehmet ve Faysal Söylemez'in toparlamaya çalıştığını duyuyorum. Süleymaniye'den vatandaşlık alan Söylemez kardeşler, Kuzey Irak'ta ismi Amerikan güvenlik şirketine benzeyen Black Hawk Construction Corp'u, yani Kara Şahin İnşaat Şirketi'ni kurdular. Çevik'in batışını metrekaresi 260 dolara konut işi aldı. Maliyet yükselince ödemeleri 350 dolara çıkardılar. 16 milyon dolarlık alacağının 9 milyon dolarını verdiler. Yine de beceremedi diye yorumluyorlar. Olayı özetliyor iş adamı. Kepçe kiralamışsın, 10 bin dolar borcun var, ödeyemiyorsun. Adamlar da icraya verdim, avukatım gidecek diye bir durum yok. Asayişi tanıyordur, müteahhidi içeri aldırır. İddiaları soruştururken Elazığlı bir iş adamının hikayesine ulaşıyorum. Ankara'da 1995'te TÜZ'ün yapı şirketini kuran, önemli yatırımlara imza atan makine mühendisi Necdet TÜZ'ün 2006 yılında Süleymaniye'ye gitti. Dolandırıcılıktan 4 yıl ceza alan TÜZ'ün Temmuz ayından beri mahkum. Barzani Türk Devleti'nin gönderdiği iş adamını tutukladı. Milliyet gazetesinden Serpil Yılmaz 19 Nisan 2008 tarihinde hapisteki iş adamı 2 başlıklı yazısında Barzani Türk Devleti'nin gönderdiği iş adamını tutukladığını yazıyordu. Perşembe günü ilk bölümü yayımlanan hapisteki iş adamı dizime Kuzey Irak'ta ekonomik zorbalığa uzanan süreci anlatarak devam etmek istiyorum. Türkiye Irak'la 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacmine koşarken Kuzey Irak ile ilişkiler bir türlü normalleşmedi. Kuzey Irak hızlı zengin olma rüyasını komşusuyla paylaşmakta bile zorluk çekiyor. Verdiği ihalelerde şirketleri borçlandırıp kelepçe ediyor. Yalnızca Süleymaniye'de Türk şirketlerinden 70 kişinin tutuklandığı söyleniyor. Aslına bakarsanız 2000 yılının başlarında ekonomik ilişkilerin boyutunun farkına varan Türkiye bir düzen arayışına girdi. Aynı yıl Özel Harp Dairesi Kuzey Irak'a başkentten iş adamı ihraç etti. Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Başkanı Celal Talabani'nin bölgesi Süleymaniye ile Irak Kürt Bölgesi ve KDP'nin başkanı Mesut Barzani'nin bölgesi Erbil'de eş zamanlı olarak Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği şubeleri açıldı. Barzani Ortak. Asiyat Başkanı Cengiz Bozbeyoğlu o günlerde Barzani ve Talabani vermek istedikleri işleri Asiyat'a öneriyor, biz de Türk şirketlerine çağrı yapıyorduk. İlk iş verdiğimiz şirket 77 inşaattı diyor. 77 inşaat Kuzey Irak'ta 1200 kayıtlı Türk şirketi içinde faal olan 5 ay önceki veriler 450 şirketin en başarılıları arasında anılıyor. Türk şirketleri geri dönmeye başlasa da ekonomideki ağırlıkları sürüyor. Süleyman Cilivin şirketi 77 inşaatın KYB Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kardeşi Nihat Barzani ile ortaklık kurduğu söyleniyor. Kuzey Irak'ta başarının sırrı bu. Barzani ailesiyle ortak olacaksın. Barzani'nin yeğenlerinin sayısı 100'ü buluyor. O nedenle birinci halkada kalacaksın. Bir elin hükümete, öbür elin şıha, yani Barzani ailesinden yetecek. Başkan da tutuklandı. Kuzey Irak'ta tutuklanan ilk Türk iş adamı Asiyat Genel Sekreteri Ahmet Çiçek olmuştu. Çiçek hapisten çıktıktan sonra yaşamını kaybetti. Bu durumu kahrından öldü diye niteleyenlerin yanı sıra cezaevlerinden çıkanların yaşama şansı yok, çok kötü şartlarda kalıyorlar diyenler de az değil. Tutuklanan ikinci Türk iş adamı ise Bozbeyoğlu, 2005, cezaevinde 25 gün kalıyor. Çıktıktan sonra illegal yollarla Türkiye sınırından girmeyi başarıyor. Bozbeyoğlu o zaman Dışişleri Bakanlığı hakkımızı arasaydı, Türk iş adamlarına uygulanan ekonomik zorbalık ve adli olaylar bu kadar artmazdı. Kosova'ya da, Güney Rusya'ya da biz gittik diyor. Söylemez anlatıyor. Gazeteci müteahhit İlnur Çevik'in 80 bin dolar alacağımı vermediler, iflas ettim dediği şirketi Çeviklerin, Erbil'de yarım kalan işlerini üstlenen isim herkes için sürpriz olmuştu. Türkiye'de imha gücü ağır silahlarla yakalanan, adam öldürme olaylarına karışan ve üniformalılar çetesi olarak anılan Söylemez kardeşler Kuzey Irak'a yerleşti. Doktor Sena Mehmet, asker kökenli M. Faysal, sendikacı Ahmet Söylemez, Talabani'nin çevresine girdi ve bu ülkede sorun çıkarmamak üzere vatandaşlık hakkı aldı. Türkiye, Musul ve Bağdat'ta, 14 ülke ise Erbil'de konsolosluk açtı. Ortaya çıkan boşluklar gayri resmi yollarla doluyor. Otel ve konut inşaatları alan Faysal Söylemez bu durumu şöyle anlatıyor. Hayat boşluk kaldırmaz. Anlaşmalar yazılı teminatlara bağlanmalı. Burada zaman mefhumu yok. Ödeme gecikebilir. Sermayesi olan gelsin. İhaleler anahtar teslim. Maliyetler iyi hesaplansın. Çeviklerin işini çözüyoruz. Adalet işliyor. Ortak dil meselesi önemli. Kürtçeden söz etmiyorum. Ekonominin dilinden. Bunu çözenlere göre hayatta müşkül yok. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.